18. Bilal'in türküsü, Sinekli Bakkal'dan bir humma salgını gibi gelip geçtikten sonra kendisinin hayali de Rabia'nın hafızasında söndü. Tevfik hastaydı, tifoya tutulmuştu. Baş humması diyorlardı. Konağın doktoru her gün geliyor, bol sülfata İngiliz tuzu veriyor ve akşamları terletiyorlardı. Rabia babasının yanından ayrılmadı. O Ramazan hiç mukabeleye gitmedi. İmamın eline de 5 para girmedi. Tevfik'in her şey gibi hastalığı da mahallenin başlıca hadisesi oldu. Son senelerde belli başlı bir hastalıktan kimse ölmemişti. Kızıl, kızamık gibi çocuk salgınları, bir de yaşını başına almış adamlar. Yalnız bu aslan gibi genç Tevfik, İstanbul'un biricik kara gözcüsü ve meddahı mahallede bu kadar meşhur bir hastalıktan yatıyordu. Kadınlar her vakitten ziyade bakkal dükkanını yabancılara biraz gururla gösteriyorlardı. Bu hem mahallelinin komşuluk tesanüdünü gösterecek hem de şöhretini arttıracak bir vakaydı. Doktor sükun tavsiye etmişti. Sokak hemen sustu. Çocuklar topaçlarını toplarını aldılar, öteki mahalleye geçtiler. Her ev sırayla bir yemek pişirip Rabia'ya götürüyor, hiç olmazsa bir çorbacık pişiremeyecek kadar, bu büyük dramın haricinde kalacak kadar, şükür, kimse fakir değildi. Öyle bir dram ki, hepsinin şefkat, iyilik rolü oynamasını icap ettiriyor ve herkes rolünü büyük bir sadelik ve realizm ile yapıyordu. Rabia Tevfik'in, Rakım Rabia'nın eseri. Çingene Pembe her gün Rakım'a yardım için orada. Merdivenleri silerken Tevfik'in bağıra bağıra sayıkladığını duyardı. Hep Emine. Hep ilk gençlik günleri. Bir iki defa da Zati Bey'i Gelibolu bahçelerinde eğlendirdiği geceleri tekrar etti. O zamanlar Rabia kendini 20 yaş büyümüş hissetti. Nihayet hastalık devrini yaptı, geçti. Tevfik iskelet gibi nekahat devrinde bile Rabia'yı gözünün önünden ayırmak istemedi. Şükriye Hanım elinde bir sepet yemiş, her gün hanımefendi namına hatır sormaya geliyor. Bu akşam mutlaka gelmelisin. Tevfik Efendi'nin yanına Pembe'yi bırakırsın. Rabia mutfakta Şükriye Hanım'a kahve pişiriyor, kadın da karşısında küçük iskemlede, önünde sepet oturuyordu. Bu akşam ne var ki? Hem kandil hem kına gecesi. Mihri Hanım'la Bilal Bey nişanlanıyor. Perşembe günü nikah olacak. Bahçıvan çırağı nihayet damatlığı elde etti. Niçin öyle söylüyorsun Rabia'cığım? Oğlan bir güzelleşti ki. Mihri Hanım gene o Mihri Hanım. Bilal Bey'e selamlıkta oda hazırladık. Damat Bey aşağı, Damat Bey yukarı. Oğlandaki kurumu görme. Şükriye Hanım dedikodu halinde geçen Rabia Bilal macerasını bilmiyor değildi. Fakat bunları hiç de kıza nispet vermek için söylemiyordu. Rabia kendi gibi fukara, çalışan sınıfın kızıydı. Onlara fena haber verilirken zaman kollamak, mukaddeme yapmak lazım değildi. Sırf Rabia ile dedikodu yapmak için bunları söylüyordu. Rabia gözlerini ateşten kaldırmadı. Kapanık yüzünde ne düşündüğünü anlamak kabil değildi. O, kafasında Mihri'nin kaçık çenesini, fersiz gözlerini, soluk ve porsuk dudaklarını düşünüyordu. Bilhassa dudaklarını. Onları Bilal, kendi dudaklarını bir defa öptüğü gibi öpecekti. Kuş gagası gibi dokunup kaçan temas. İçi sızladı. Babamı daha bırakamam Şükriye Hanım. Hanımefendinin eteklerinden öperim. Kuzum darılmasın. Sepetten bir tabağa yemiş koydu. Şükriye Hanım'ın elinden bir eliyle fincanı aldı. Acele acele yukarıya gidiyordu. Akşama doğru dede ile Peregrini hastayı yoklamaya geldiler. Dede yukarı çıktı. Piyanist Şükriye Hanım'ın oturduğu iskemleye oturdu. Gene kahve pişiren kızı eğlendirmeye çalıştı. Çocuğun gözleri dalgındı. Yüzü solgundu. Kahve pişince, ''Sizin kahvenizi de yukarı çıkarayım mı?'' dedi. ''Hayır, ben biraz daha burada otururum.'' Rabia onun fincanını önüne bıraktı, tepsiyi aldı. Vehbi dedenin kahvesini götürdü. Peregrini mangalın yanında uzanan tekir kediyi okşarken dükkandan sesler işitti. Akabinde Rakım perişan gözlerle mutfağa daldı. ''Dün akşam Rabia'nın anası ölmüş sinyor, kıza nasıl söylemeli?'' ''Ne kadar olsa papazlık ettik.'' ''Rakım amca, Vehbi dede nargile istiyor. Dükkan kapısını aralık bırak da gel, götür. Sen yokken müşteri gelirse ben bakarım.'' Nargileyi hazırladı. Rakım'ın eline verdi. Yanakları kırmızı, gözleri parlıyordu. Piyanist, kızın biraz evvelki durgun yüzünün değişmesi için mutlak yeni bir şey olduğunu zannediyordu. Tevfik çok neşeli. Vehbi dede ile eskisi gibi şaka etti. ''Siz ne vakit çıkacaksınız?'' Peregrine cevap vermedi. Gözleri merhametle yaşarmış, kızın ta gözlerinin içine baktı. Belki merhametten başka bir şey de vardı. Belki kendi de varlığından haberdar olmadığı bir hissini kıza gösteriyordu. Her nedense kız sıkılmıştı. Kirpiklerini indirdi, dizlerinin üstünde duran ellerine bakıyordu. Bir an evvel Bilal'in hatırası nasıl içine sızlattıysa, Peregrini'nin bu garip bakışı da aynı tatlı sızıyı yapıyordu. Bu ne demekti? Piyanist yerinden kalkınca kalbi şiddetle çarpmaya başladı. Ani bir korku ile yüzünü elleriyle kapadı. Piyanist geldi. İki sert el Rabia'nın omzuna dokundu. Sonra da kızın ellerini yüzünden çekti. Annen ölmüş kızım. Rabia ağlamadı. Gözleri kupkuruydu. Fakat piyaniste bakışında öyle bir acı vardı ki, niçin ağlamıyor? Niçin bir şey söylemiyor? O koskoca adam kendi yaşlarını güç zapt ediyor. Niçin? Niçin elinde büyüyen bu çocuğun omuzlarını okşamaya cesaret edemiyor? Nihayet Rabia ağzını açtı. Acaba Tevfik de ölür mü? Niçin ölsün? Fakat sen herhalde bu kara haberi iyileşinceye kadar sakla. Senin için zor ama içini dökmek istersen, benimle konuşursan ben ana ne demek bilirim. Benim de memleketimde bir anam var. Sahi mi? Ya ihtiyar çalgıcılar anasız mı doğarlar? Siz ihtiyar değilsiniz ki. Neden Rabia'nın onu ihtiyar bulmamasından bu kadar sevinmişti? Bunuyor muydu? Rabia derin bir tecessüsle sordu. Hiç annenizi görmeye gitmez misiniz? Şimdi de bu tehlikeli çocuk eli, Peregrini'nin gömdüğü hayallerin kefenlerini yırtıyordu. 15 senedir kimseye bahsetmediği mazisini bu çocuğa anlatmak ona ne tatlı gelecek. Akşam tamamen mutfağa inmişti. Her şey gölge içinde, mangalın içindeki ateşler yumuşak karanlıkta kıpkırmızı, yerde tekir yavaş yavaş hırlıyor. Rakım'ın başı aralık kapıdan göründü. ''Sizi Vehbi Dede çağırıyor.''